Sayın Mustafa Kartoğlu, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz öncelikle Katar kriziyle başlayalım. 7 ülkeyle başlayan bu ambargo, Katar'a yönelik uygulamalar ülke sayısını artırarak devam ediyor. Ve bu arada Türkiye'nin tutumunda da netleşmeler başladı ve Katar krizinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasa var. Oradaki üssün çalışması ve aynı zamanda jandarma eğitimiyle ilgili olarak İran'ın devreye girdiğini görüyoruz gıda yardımı konusunda ve Katar'ın da yaptığı açıklamada Azerbaycan'dan Bulgaristan'a, Ukrayna'dan Özbekistan'a birçok ülkeden gıda alımına başlayacağız. Bunun araştırmalarını yapmak üzere gidiyorum dedi Gıda Bakanı Katar'ın. Bu kriz neden çıktı ve bugünkü durumla ilgili neler söylenebilir?
Şimdi aslında iki noktaya bakmak lazım. Bir, Katar başından beri bağımsız hareket eden bir ülke. Yani Arap coğrafyasında Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bağımsız hareket eden bir ülke. Osmanlı döneminde hemen sonra İngiltere yönetimine geçerken diğer Arap ülkeleri gibi Osmanlı'yla savaş ya da çakışmayla değil, anlaşmayla bunu yaptı. Yani kendi tercihini kullandı. Osmanlı da buna saygı gösterdi. Bir çatışma yaşanmadı. Ondan sonraki dönemlerde, yani modern dönemlerde bağımsızlığını kazandıktan sonra İngilizlerden, İngiltere'den yine bağımsız, kendi içinde bağımsız politika, bölge içinde bağımsız politikalar izlemeye başladı. Komşusu olan ülkelerle, yani Bahreyn'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle özellikle. O dar coğrafyada bağımsız politika izlemek hayli zor ama bunu başardı. Yakın zamana kadar da Mısır darbesi sırasında biliyorsunuz darbeyi finanse edenler, aslında arka çıkanlar, en azından bizim mahallede kabul görecek bu darben diye garanti verenler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn vesaire bunlardı. Şimdi aynı ekip Mısır'da, yani darbesini destekledikleri Mısır lideri Sisi'yi de yanlarına alarak bu kez Katar'a döndüler. Katar darbeye karşı çıkmıştı. Türkiye'de darbeye karşı çıkmıştı. Yani biraz o Osmanlı dönemindeki diğer Arap ülkeleriyle olan Osmanlı ilişkisi bakımından farkı, Türkiye ile ilişkisi bakımından da bir fark olarak devam etti Katar'ın. Hem siyasi tutumunda hem ekonomik yaklaşımlarında. Türkiye'ye ciddi yatırımları oldu. 2008 krizi Türkiye'yi teğet geçerken aslında Katar'ın da önemli destekleri vardı o teğet geçmesinde. Son zamanlardaki satın almaları da Türkiye'de şirket ortaklıkları da malum. Mesele biraz şuna benziyor. Katar bölgenin doğalgaz deposu ve tırnak içinde Amerika ile çok fazla iş tutmuyor. Biraz daha İngiltere'ye yakın ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, Bahreyn gibi ülkeler, herhangi bir Amerikan ziyaretinde, başkan ziyaretinde yahut kendileri Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip hüsnü kabul gördüklerinde milyar dolarlık silah anlaşmaları imzalayabiliyorlar. Geçtiğimiz dönemde de Oğul Bush döneminde, George W. Bush döneminde de Amerika Birleşik Devletleri ile yine o kılıç dansı eşliğinde imzalanan yaklaşık o zaman 25-30 milyar dolarlık diye zannediyorum bir silah alım anlaşması imzalanmıştı. Bu sefer 200 bazı rivayetlere göre dolaylı olarak 300 milyar dolardan bahsediyoruz ki Trump zaten seçilmeden önce onların çok paraları var. Bizim sağlayacağımız güvenlik olmadan onların bir geleceği olmaz. Biz de bu garantinin parasını onlardan tahsil edeceğiz demişti. Dolayısıyla o dediğini aslında biraz da yapıyor. İşin bir tarafı para netice itibariyle. Yani doğalgazın kontrol altında tutulması hem fiyatı hem satış açısından. İkincisi sermayenin kontrol altında tutulması. Çünkü Katar Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha fazla ve Suudi Arabistan'dan biraz daha az bir gelire sahip ve bu çok yüksek bir para. Bu parayı Suudi Arabistan gibi Amerikan fonlarında değerlendirmiyor. Yani aslında Amerika'ya rüşvet vermiyor. Bu fonları dünyanın birçok ülkesinde başta Türkiye olmak üzere yatırımlarda kullanıyor. Yatırımları yaparken de atıyorum işte Osmanlı'daki iyi ilişkilere falan bakmıyor. Ticari kazancına da bakarak bunu yapıyor elbette. Ama tercih yaparken bir siyasi zorlama ya da bir vesayet altında davranmıyor. Dolayısıyla o sermayenin kullanımı konusu da problemli. Çünkü kontrol altında olmayan bir sermayenin kullanımını sermaye istemiyor. Ne Batı finans dünyası istiyor bunu, ne de Arap coğrafyası istiyor. O bakımdan ben işin gelip aslında bir siyasi tavrı, iki finansal yatırımları kontrol altına alma çabası olarak görüyorum Katar'a yönelik ambargoyu ve tavrı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikircikli tavrı bu işin arkasında olduğunu gizleme gizlememe arasında karar veremediğini gösteriyor. Daha sonra Dışişleri Bakanı'nın yumuşak açıklamasına rağmen Trump'ın açıklaması bunu işaret ediyordu, bunu kanıtlıyordu. O yüzden hani bunlar artık komplo teorisi değil. Ya. Bu işin arkasında Amerika vardır. Bunu sokaktaki insan söyler, dersini ezbere konuşuyor. Fakat maalesef bu ezberler bir takım gerçeklere dayalı. O yüzden ezbere konuşanlar belki üzerine çok fazla söz edemeyebilirler ama o söylediklerinin yanlış olduğunu da göstermez. Dolayısıyla Türkiye Katar'la çok yol aldı. Katar'ı yalnız bırakmayacak. Özellikle burada sadece Katar'ın çok parası olduğu için değil. Çok zor zamanda Mısır'daki darbeye karşı Türkiye ile birlikte hareket ettiği için de bu tavır çok önemli. Filistin'e yönelik tavrı Türkiye ile örtüştüğü için de çok önemli. Belki buradaki maddi unsur üçüncü belki dördüncü sırada gelecek. Yani son sırada gelecek bir sebep sayılabilir. O bakımdan Türkiye Katar'a sonuna kadar destek verecek.
Katar'ın Türkiye'de yatırımları olduğu gibi Türkiye'nin de Katar'da yatırımı var. Üssü var bir kere en azından. Orayla anlaşmaları var. Jandarma eğitimi var.
Sanırım iki yılda olmadı. O üssü ziyaret etmiştim bir resmi gezi vesilesiyle. Başbakanın bir seyahati sırasında o üssü ziyaret etmiştim. Üs çok büyük bir askeri üs aslında. Onun bir bölümü Türkiye'nin kullanımına verildi. Türkiye oraya takım zırhlı araçlar, tanklar yani ihtiyaç halinde böyle çevresel güvenliği koruma amaçlı takım zırhlı birlikler gönderdi. Ve sembolik olarak da bir asker tutuyor. Ama mesele şu, eğer Türkiye'nin kullanımına açılırsa, Türkiye'nin kullanması gerekirse oradaki bütün pistler Türk uçaklarının inişi için açılabiliyor. Oradaki birçok daha farklı hangarlar ve henüz inşa edilmemiş alanlar Türkiye'ye tahsis edilebiliyor. Zannediyorum şu anda ikinci aşamaya geçtik. O bakımdan Türkiye'nin orada bulunması çok önemliydi. Bu bir emperyal güç anlamında değil. Bu ikili ilişkilerin askeri boyutunun da ileriye dönük düşünüldüğü anlamına geliyor. Yani başımız derde girerse biz Türkiye'den yardım isteyeceğiz. Bu şu demek, başımız derde girerse biz güçlü olanın yanında olacağız demiyor Katar. Bu çok önemli bir unsur. Çünkü Suudi Arabistan'a baktığınızda bir dönem önce kötü olan ilişkiler, kötüleşen ilişkiler yeni Kral Salman döneminde düzelmeye, iyileşmeye başlamıştı. Şimdi Türkiye aslında Suudi Arabistan'la da ilişkileri bozmada Katar'ı bu durumdan kurtarmaya çalışıyor. Uzlaştırmaya çalışıyor tarafları. Ama Suudi Arabistan eğer Amerika Birleşik Devletleri ile tırnak içinde bir zorunlu ve bağımlı bir ilişkiye girmiş ise, ki bunu biz bilemiyoruz artık, onu onların etkileri daha iyi bilir, girmiş ise o zaman Türkiye'yi dikkate almasını çok fazla bekleyemeyiz. Çünkü istese de bunu yapamayabilir. Zira hatırlarsanız 700 milyar dolar gibi neredeyse 1 trilyon dolara yakın bir para Amerika Birleşik Devletleri'nde bloke vaziyette. 11 Eylül yasasından dolayı herkesin Suudi Arabistan'a dava açma hakkı herkese verildiği için o para neredeyse orada rehin. Yani aslında Amerika bir anlamda 700 milyar dolarına el koymuş durumda Suudi Arabistan'ın. 300 milyarda silah anlaşmasıyla bir o kadar da para alıyor. 1 trilyonun üzerinde bir parayı zaten şu anda Suudi Arabistan'dan almış durumda. Şimdi Amerika'nın derdi de bu. Kendi içindeki yaklaşık 10 trilyon dolarlık toplam açığın en az o 3 cari olan 3 trilyon dolarlık açığını kapatmak. Bunu da Suudi Arabistan'dan kapatıyor. Bunu da güvenlik olarak güvenlik satıp karşılığında para alıyor. Türkiye burada Katar'la işbirliğini devam ettirecek. Cumhurbaşkanı bu konuda çok kararlı. Katar sessiz direnişini sürdürecek. Katar da bu konuda çok kararlı. Burada Batı dünyasından henüz bir saflaşma olmadığını da altını çizmek istiyorum. Yani Katar'ın İngiltere ile birlikte hareket ettiğini bundan önce söylemiştim. Ama İngiltere belki seçim sürecinde olduğundan dolayı belki o araya denk gelmiştir onu bilmiyorum ama henüz oralardan net bir açıklama gelmedi. Katar krizine ortadan bir tavır görmedik. Bu tavrı gördükten sonra biraz daha rahat konuşabileceğiz. Ama bir işgal, bir askeri operasyon doğrusu beklemiyorum. Çünkü bir işgal ve bir askeri operasyon Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi kendi halkından, halkının Müslüman kardeşler gibi bir sessiz devrim, bir silahsız devrim yapmasından korkan ülkelerin o anlamda siyasi ecelini daha da yakına getirir.
Peki İran'ın devreye girmesiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı geldi İran'dan Türkiye'ye hemen.
İran'ın bugüne kadar anlatıyorum. Mesela şöyle düşünün. İran'ın tavrını şu çok iyi özetliyor. 2010'da biliyorsunuz nükleer anlaşmayı Türkiye ve Brezilya İran'a imzalatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri kabul etmemişti. Çünkü kendi imza attığı bir anlaşma değildi. Zaten o işin sürece yayılması gerekiyordu, bitmemesi gerekiyordu. Maksat anlaşma değil, anlaşır gibi görünmek. Anlaşılmazsa yani her aşamada da sopa göstermek, bazı aşamalarda sopayı geri çekmek filan. Yani bir süreç politikasıydı aslında, çözüm politikası değildi Amerika'nın için. O bakımdan durduruldu. Sonradan yeniden bir anlaşma imzalandı, biliyorsunuz T5 artı 1 Almanya'nın da katılımıyla. Türkiye'nin imzalattığı anlaşmadan çok daha geri bir anlaşmaydı bu. O da uygulanmadı biliyorsunuz. Ve aynı süreç politikası devam ediyor. Şimdi o süreçte İran'ın tavrı şuydu. Türkiye İran'ı ambargo altındayken en fazla destekleyen ülkeydi. Maddi ve manevi olarak. Ambargoyu delmek için dolaylı yollar, uluslararası hukuka aykırı olmamak kaydıyla dolaylı yollarda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kişisel ambargosunu delerek, yani Amerika diyor ki şunlara, bu ülkelere bir takım şeyleri satmayın. Sana ne, ben satarım. Yani bir ittifak kararı değil, bir Birleşmiş Milletler kararı değil, bir AB kararı değil. Dolayısıyla o tür ambargoları delerek İran'a yardım etti. Gıda gönderdi, başka ticari ilişkilerini yürüttü, parasını altın olarak ödedi vesaire filan. Ve anlaşma imzalayarak aslında Batı ile arasını düzeltti. Ama buna rağmen İran'ın tavrı şuydu. Yani Türkiye bir şekilde bunların içinde olmuş olabilir ama önemli olan büyük devletlerin kararıdır. Kim o büyük devletler? İşte Amerika, İngiltere, Rusya falan. Yani İran'la hatıra binaen herhangi bir şey yapamazsınız. İran hatır için ya da Allah rızası için yardım etmez. İran kendi çıkarı için her şeyi yapar. Yarın çıkarı gerektirdiğinde sizi yarı yolda bırakabilir. Bunun da mukadderat olduğunu söyleyebilir pekala. Dolayısıyla İran politikaları güvenilir politikalar değildir. Her ne söylemiş olursa olsun, biz biliyorsunuz parasını verip satın aldığımız halde doğalgazda kesinti yapabilen bir ülkedir mesela İran. Dolayısıyla İran'ın Katar'a yardım göndermesi tam tersi Katar krizini büyütecek bir şeydir. Çünkü zaten Katar İran'a yardım etmekle suçlanıyor. Ve o yüzden ben hem durumu kurtarmak hem hoş görünmek, yani Arap dünyasına, Katar'a destek veren Arap coğrafyasına hoş görünmek, hem kendisinin azılı düşmanı olan Suudi Arabistan'a karşı bir hareket yapmış olmak, hem de aslında Katar krizini büyütmek gibi 3 tane tatlı sonuç elde ediyor kendine göre. O yüzden ben Katar'ın yerinde olsam İran'dan gelen gemileri limana sokmadan geri gönderirim.
Bir diğer konu da Almanya'nın İncirlik kararı. İncirlik konusunda çekilme kararı aldı hükümet. Ancak kesinleşip kesinleşmesi konusunda da bir soru işareti var hala. Kimi diyor ki meclisten de bunun geçmesi lazım, kimi diyor ki gerek yok. Ama hükümetin aldığı da bir karar var. İncirlik'ten Alman, evet, Tornado uçakları ve askerleri çekilecek.
Benim bildiğim bunun için bir meclis kararına ihtiyaç olduğu. Tabii bu, yani Alman hukukunu o kadar bilmiyorum ama oraya meclis kararıyla geldikleri için dönüşleri de meclis kararıyla olur diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar ziyaret için bastıran Almanya'nın sözcüleri de bizim ordumuz parlamentoya bağlı. Parlamento denetiminde bir ordudur. Dolayısıyla parlamento orduyu bulunduğu her yerde denetlemek hakkına ve görevine sahiptir demişlerdi. Dolayısıyla o bakımdan parlamento kararı gerekebilir. Fakat benim anladığım hala bir bekleme sürecinde. Hani Türkiye'den bir geri adım olursa bu parlamento kararı olmaz ve çekilme de durdurulabilir. Ama Türkiye'den bir geri adım olmayacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pazartesi günü Alman Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden öncesine kadar, yani 2 gün öncesine kadar, ben cumartesi günü bir yazı yazmıştım. Dolayısıyla cumartesi günü bile Alman medyasında hala bu ziyaret olacak mı olmayacak mı, bakan gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları yürütülüyordu. Bu aslında Türkiye'yi tanımadıklarını gösteriyor. Çünkü Türkiye bir resmi ziyareti engellemez. Yani devletten devlete yapılacak Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini engellemez. Almanya'nın referandum sürecinde Türkiye'ye yaptığının aksine. Bu medeni tavrı gösterir ve pazartesi günü bu görüşme olacak, merak etmeyin diye bir yazı yazmıştım ben cumartesi gününden. Pazartesi bu görüşme oldu ama görüşme olacak da sonuç alınacak mı? Böyle bir garanti yok. Gördüğümüz kadarıyla da basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhatabına açıkça incelik konusu bu aşamada tartışmaya kapalıdır mesajı verdi. Çünkü anladığım kadarıyla yine medyanın verdiği bir görevdi bu, ya da medya içeriden aldığı bilgiyi belki yansıtıyordu ama bunu görev verir gibi sunduğu için ben öyle değerlendirmiştim. Dışişleri Bakanı Gabriel şunu istedi Türk muhatabından: biz bu işi kriz olmaktan çıkartalım. Tamam, peki nasıl? Alman çözümüyle. Alman çözümü ne? Şu, bir çerçeve karar alalım. Almanya'dan bir parlamento heyeti Türkiye'deki İncirlik'teki bir Alman birliğini ziyaret etmek istediğinde önceden 2 hafta, 3 hafta öncesinden haber vermek kaydıyla izin almaksızın ziyaret edebilsin. Dolayısıyla bir daha bu krizi yaşamayalım. Bu ne demek? Bu şu demek: bir ülkenin parlamento heyeti bir başka ülkedeki askeri birliğini koşulsuz vizesiz, izinsiz ziyaret edebilme hakkına sahip olması için o birliğin o ülkede işgalci olması gerekir. İşgalci olmadan yahut ittifak askeri olmadan bir ülke, yabancı bir ülkenin topraklarına askerinizi istediğiniz gibi konuşlandıramaz ve onu da istediğiniz gün istediğiniz saatte izin almaksızın gidip ziyaret edemez. Türkiye'de bir genelkurmay başkanı bile olsa Almanya'daki bir NATO haricindeki birlik ya da bir görevde bir askeri varsa orada izin almak kaydıyla gidip ziyaret edebilir. Kimse izin vermemezlik etmez, bu doğru. Fakat siyasi tarafına baktığınız zaman şöyle bir gerçeklikle karşılaşıyorsunuz. Bir, Almanya NATO müttefiki olmasına rağmen NATO üyesi bir ülkede yapılan darbenin destekçilerini darbeden sonra ülkesine dönmek yerine Almanya'ya sığınmayı tercih eden NATO'da görevli üst düzey generallerini, Türkiye'de darbe yaptığı çok aşikar olan, operasyon yaptığı çok aşikar olan hakim ve savcıları korumaya almasını izah edemiyorum. İki, oraya göndermeye çalıştığı heyetteki, savunma heyetindeki zannediyorum sol partili bir kadın milletvekili, ismini şimdi hatırlamıyorum. Çünkü Alman medyası onu tarif etmişti. PKK'nın tüm eylemlerine, gösterilerine katılan, Almanya'daki katılan ve onları parlamento konuşmalarında destekleyen bir milletvekili ve işi dövdüğü için ülkesinden vatandaşlarını vatandaşlıktan çıkartan, ülkesinden kovan bir Almanya, bir başka terör örgütünü öven milletvekilini Türkiye'de bir ziyarete gönderemez. Türkiye bunu kabul etmez yani. Bunu da açıkça söyledi Türkiye. Bu milletvekili buraya gelmesin. Çünkü bu şu anlama geliyor. Avrupa'daki ya da işte Türkiye'nin başka yerindeki PKK'lar, Almanya PKK'nın arkasında, Türkiye'de buna razı olmak zorunda. Zaten ses çıkartamıyor. Bakın milletvekilleri elini kolunu sallayarak gelebiliyor ve PKK hakkında istedikleri şeyi söyleyebiliyorlar. Ondan sonra da gelip elini kolunu sallaya Türkiye'de ziyaret yapabiliyorlar. Türkiye buna engel olamıyor. Merak etmeyin, biz Türkiye'den daha güçlüyüz. Bu mesajı hiçbir terör örgütüne veremezsiniz. O yüzden o birinci şart bu. Bu gerçekleşmedikçe, yani o milletvekili o heyetten çıkmadıkça buraya gelemez. İkinci şart, Almanya Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelesi açısından Türkiye'ye engel olmayı bırakmadıkça bu ziyaret gerçekleşmez. İncirlik'ten çıkabilirler. İkinci tarafı da şu, Almanya İncirlik'te eşitle mücadelede bir katkı vermiyor. Almanya İncirlik'te tornadolarıyla keşif uçuşu yapıyor. Amerika'dan yeterince alamadığını, Türkiye'den yeterince alamadığını düşündüğü istihbaratı toplamak için orada bulunuyor. Yani kendi istihbaratını topluyor. IŞİD'le mücadeleye bir katkı sağlamıyor. Bunu söylemesi tamamen siyasi bir, ne diyeyim ona, gerçeklik ötesi. Yani bugünlerde çok moda bir post-truth terimi var biliyorsunuz. Gerçeklik ötesi bir açıklama. Dolayısıyla oradan ayrılması IŞİD'le mücadeleye zarar vermez. Ürdün'e gitmesi de kendisi açısından biraz daha maliyetli olur. Ama Almanya'nın parası var. Oraya gidebilir. Türkiye-Almanya ilişkileri açısından Almanya'da bugünlerde tartışılan bir şey var. Eğer biz Ürdün'e gideceksek Türkiye'den, bunun mali ve siyasi sonuçları da olur. Ne demek bu? Siz bizi oraya sokmuyorsanız biz de sizinle ticaret yapmayı keseriz. İşte bu dediğimiz şey, bırak dostluğu, ittifak, müttefikliği bırakın, medeni ilişkilere sığmaz. İlişkiler ayrı ayrıdır. Bir tarafta işinize gelmeyen yahut anlaşamadığınız konu olabilir ama öbür taraftaki ticari ilişkinize bunun zarar vermesini engellemek, önlemek zorundasınızdır. Dolayısıyla Türkiye'ye görünmez bir ambargo koymak, ki bundan sonra göreceğiz, durumundaysa eğer, olacaksa Almanya, işte o zaman Almanya'nın o maddi gücünü nasıl siyasi güce dönüştürdüğünde nasıl kullanacağını, onu askeri güce dönüştürürse nasıl kullanacağını o hesap edebiliriz tekrar.
Sayın Kartolu, çok teşekkür ediyoruz bu kapsamlı yorumlar için. Sizlere iyi günler diliyoruz. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.